Ayrım 43.
Nazım Hikmet'in şiirleri gibi sendikacılığa izin verilmesinin de zararlı olduğunu ilan ediyordu. Ama CHP'ye yönelttiği komünistlik suçlaması bununla bitmiyordu. Şükrü Sökmen Söer, meclis konuşmasında komünistlik faaliyetinin saptandığı yerlerden söz ederken, onlar arasında bir köy enstitüsünden de söz etmişti. Mareşal buna işaret ederek şöyle dedi. Ben daha işin başındayken, eski bir Milli Eğitim Bakanı'nın bu faaliyetleri destekleyen hareketinden dolayı hükümeti resmen ikaz ettim. Kimse kulak asmadı. Çakmak'ın eski bir Milli Eğitim Bakanı diye kastettiği bakanın Hasan Ali Yücel olduğu belliydi. Buna Yücel tepki gösterdi. Ulus gazetesinde yayınladığı bir açık mektupla Mareşal'den sordu. 1. Eski Milli Eğitim Bakanı ben miyim? 2. Desteklenen komünistler kimlerdir, nasıl desteklenmişlerdir? 3. Bu hususta hükümeti nasıl ikaz ettiniz? Bu sözlere Mareşal cevap vermedi. Ama DP'nin İstanbul İl Başkanı Kenan Öner'den bir cevap geldi. Evet, o sizsiniz. Öner, Yeni Sabah gazetesinde yayınladığı cevap yazısında Hasan Ali Yücel'i Sabahattin Ali gibi komünistleri himaye etmekle suçladıktan başka Nihal Atsız gibi milliyetçi öğretmenleri hücrelerde inim inim inletip ağır hapis cezalarına mahkum ettirmekle de suçluyordu. Kenan Öner'e göre Nihal Atsız ve diğer ırkçılık, Turancılık sanıklarının tutuklanıp sıkı yönetim mahkemesince yargılanmaları Yücel'in oluşturduğu bir komployduYücel hem komünistlerin koruyucusu hem de milliyetçilerin düşmanıydı. Milli Eğitim Bakanlığından ayrıldıktan sonra CHP'nin İzmir milletvekili olarak meclisteki görevini sürdüren Hasan Ali Yücel, Kenan Öner hakkında dava açtı. Dava Yücel'in görevleri dolayısıyla kamu davası oldu. Türkiye'deki iki karşıt siyasi akım açısından da solculuk-sağcılık davası haline geldi. Gerçi Yücel CHP'nin, Öner DP'nin ünlü politikacılarıydı. Ama ikisinin de arkasında kendi partilerinin yönetimleri yoktu. Komünistleri korudular suçlamasını Mareşal'in ve DP'nin sırtına yüklemek isteyen CHP hükümeti, aynı suçlama karşı taraftan gelince bunun hedefi içine girmek istemiyor, yapılan hücumlarla uğraşmayı Hasan Ali Yücel'e bırakıyordu. Demokrat Parti yöneticileri de Mareşal'e ve Kenan Öner'e destek vermeye o kadar meraklı değildi. Çünkü DP içinde bir süredir Mareşal'i liderliğe getirmek isteyen bir hizip oluşmuştu. Kenan Öner'in de o hizbin içinde olduğu anlaşılıyordu. Ama Öner'i DP yöneticileri desteklemese de Türkçülük veya milliyetçilik adına hem de aktif olarak destekleyen gruplar çoktu. Bunlar davanın duruşmalarına da geliyorlar, adaleti etkilemeye çalışıyorlardı. Yücel'i destekleyenler de elbette vardı. Demokrat aydınlar, solcu aydınlar, solcu olmasalar da dayanaksız suçlamalarla insan karalamaya karşı olanlar, Yücel'in bakanlığı sırasında atılan çağdaş adımların değerini bilenler. Ama onlar hem ötekiler kadar çok değildi, hem de ötekiler kadar aktif değildi. 1940'lı yılların ikinci yarısında bu gibi durumlarda ortalığa hakim olanlar, biz Türkçüyüz, milliyetçiyiz, komünistleri ezeriz iddiasında olanlardı. Tanıkların kanıtları. Dava bu hava içinde geçti. Kenan Öner, ırkçılık, Turancılık davası sanıklarını tanık göstermişti. Nihal Atsız'dan, o zamanki topçu yüzbaşısı Alparslan Türkeş'e kadar hepsi tanıklık yaptılar. Hepsi Hasan Ali Yücel'i komünistleri himaye etmekle suçladılar. Himaye edilen komünistler arasında en fazla Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin öğretim kadrosundan isimler sıraladılar. Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes ve eşi Mediha Berkes, Muzaffer Şerif Başoğlu, Behice Boran, Nusret Hızır, Azra Erhat. Bu isimlerin komünist olduğu iddialarını Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin gene tanık olarak çağrılan bazı öğrencileri de tekrar ettiler. O arada Hasan Ali Yücel zamanında köy enstitülerinin de komünist yuvası haline getirildiği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercüme bürosunun zaten öyle olduğu suçlamaları sürdürüldü. İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'la birlikte başta ünlü eleştirmen ve çevirmen Nurullah Ataç, Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Şevket Aziz Kansu olmak üzere daha birçokları komünistler sınıfı içine sokuldu. Bu anlatımlarda kanıt niyetine söylenen sözler şöyleydi. Polis nezarethanesinde bulunurken kapımızın önünde bekleyen polisler aleyhimizdeki tahkikatın Hasan Ali Yücel'in başının altından çıktığını söylemekteydiler. Nihal Atsız'ın ifadesinden. Nurullah Ataç fakülteye gelmiş ve komünist doçentlerden bulabildiklerini görmüştür. Nurullah Ataç'ı fakülteye girerken gördüm. Oradan çıktıktan sonra Hasan Ali Yücel'le Dil Tarih Fakültesi önünde gördüm. Yanlarında Şevket Aziz Kansu da vardı. Hararetli konuşuyordu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi eski öğrencisi Selahattin Ertürk'ün ifadesinden. Hasan Ali Yücel'in Dil Tarih Fakültesi'ne giderek o zamanki dekan Şevket Aziz Kansu ve komünist hocalarla müşavere, görüş alışverişi yaptığını felsefeden mezun şair Selahattin Ertürk'ten duydum. Irkçı Turancı davası sanığı Hikmet Tanyu'nun ifadesinden. Komünist olduğunu anladığım kişiler bana yakın arkadaşlık gösterdiler. İcabında bunları meydana çıkarabilmek için daha yakından tanımaya karar verdim. Telkinlerine müsait davrandım. Hasan Ali için ilk zamanlar iyi adam diyorlardı. Sonra bizden dediler. Hasan Ali'nin komünist olduğuna inandım. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde arkeoloji okuyup o sırada Etnografya Müzesi asistanı olan Haluk Karamağaralı'nın ifadesinden. Kanıtlar bunlardı. Söylemekteydiler, hararetli konuşuyordu, duydum, inandım. Türkeş'in kanıtı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sonraki lideri, o zamanki yüzbaşı Alparslan Türkeş'in Bandırma'da alınıp mahkemeye gönderilen ifadesi de ilginçti. O da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki adları geçen öğretim üyelerinin komünist oldukları ve Hasan Ali Yücel'in onların dergilerini himaye ettiği iddialarını tekrarlıyor ama bu iddialara bir kanıt daha gösteriyordu. Diyordu ki, İçişleri Bakanı Şükrü Sökmen Süyer'in bu dergilerin sahiplerinin komünist olduklarını muvaffak, başarılı bir şekilde bildirmiş olmasına göre Hasan Ali Yücel'in de komünistleri himaye ettiği ve bin netice komünist olduğu kanaatindeyim. Böylece devletin bir subayı, devletin bir önceki Milli Eğitim Bakanı'nı suçlarken o iddiasına devletin İçişleri Bakanı'nın iddiasına dayanak yapıyordu. Bir önceki Milli Eğitim Bakanı ve yeni İçişleri Bakanı. İkisi de CHP'liydiler. Ama CHP'nin 1947 yılındaki değişim dönemi içinde birbirine taban tabana zıt iki ayrı partinin üyesi gibiydiler. Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1947 Mart'ında başlayan duruşma aynı yılın Kasım ayına kadar sürdü. Yücel'in avukatı, sonraki ünlü anayasa profesörü Bülent Nuri Esen, Yücel'i suçlayan tanık ifadelerini tek tek çürüttü, ırkçılık, Turancılık davası sanıklarının komünist diye nitelediği yazar ve kişilerin komünistlik faaliyetlerinde bulunduğuna dair bir bulgunun ortada olmadığını belirtti. Ayrıca bu varit olsa bile onları göreve getirenin Hasan Ali Yücel olmadığını, bakanlık kadrolarına girişlerinin başka bakanlar zamanında olduğunu söyledi. Hatta dahası vardı, onların başka nedenlerle de olsa görevden alınışı Hasan Ali Yücel'in bakanlığı zamanında olmuştu. Esen, Hasan Ali Yücel'e karşı evvelden beri husumet içinde olduklarını hatırlattığı, ırkçı Turancı davası sanıklarının tanıklıklarının geçerli olamayacağını da anlattı. Ama bütün bunlar, 3. Asliye Ceza Mahkemesi yargıcı Saffet İnan tarafından ciddiye alınmadı. Yargıç davayı Kenan Öner lehine sonuçlandırdı. Bülent Nuri Esen, bu karara karşı Yargıtay'a başvurdu. Karar orada bozulacak, mahkemeye gidip gelecekti. Neden sonra Yargıtay Ceza Kurulu'nun içtihadı birleştirme kararıyla sonuca bağlanacaktı. 19 Kasım 1949 günü kesinleşen bu sonuca göre Hasan Ali Yücel haklı çıkacaktı ama davanın açılışından 2,5 yıl sonra. Kenan Öner'in ölümü dolayısıyla onunla ilgili dava düşmüş olacaktı. Sadece Öner'in Yücel'e hücumlarını yayınlayan Yeni Sabah gazetesi sahibi ve sorumlusu mahkum olacak, onun da 4 aylık hapis cezası tecil edilecekti. Tabii aradan o kadar zaman geçtikten sonra biten davada Hasan Ali Yücel'in haklı çıktığını fark edenler fazla olmayacaktı. Türkçü milliyetçi gruplar ilk mahkemenin kararını vurgulayarak davayı kendilerinin kazandığını söylemeye devam edeceklerdi. Komünistlik suçlamaları daha da hızlanacaktı. 12 Temmuz Beyannamesi. 1947 yılının Nisan ayında Kenan Öner davasının en hararetli günlerinde Türkiye'nin iki siyasi partisinin yöneticilerinin derdi başkaydı. DP'liler 6 Nisan'da 4 ilde yapılan ara seçime de katılmamışlardı. 21 Temmuz 1946 seçiminden sonra yerel ve ara seçimlere karşı başlattıkları seçimleri boykot hareketini sürdürüyorlardı. Bayar bunun gerekçesini bir kere daha açıkladı. 1. Seçim güvenliği sağlanmamıştır. Bunun için gerekli kanunlar çıkmamıştır. 2. İdare partilere karşı tarafsız hale gelmemiştir. Valiler, kaymakamlar DP'ye baskı yapmaktadır. Peker hükümeti DP'nin bu tutumunu demokratik rejime karşı bir hareket olarak niteledi. İki parti arasındaki polemikler yeniden şiddetlendi. Yapılan ara seçimlere katılım az oldu. Rakipsiz kalan CHP adayları kazandı ama rakipsizlik CHP yöneticilerini rahatsız ediyordu. İnönü'nün telkiniyle Başbakan Recep Peker ile Celal Bayar bir araya geldi. Anlaşamadılar. Bayar hükümetin idareye bir genelge yayınlamasını ve partilere tarafsız davranılması için talimat vermesini istedi. Peker bunu şimdiye kadar tarafsız değildik anlamına gelir diye reddetti. İlişkiler yeniden çıkmaza girdi. Basında CHP'li yazarların DP'ye, DP'li yazarların CHP'ye hücumları daha da arttı. İnönü bu durumu üç açıdan düzeltmek istiyordu. 1. Gerginliğin artmasının yeni sorunlar çıkarmasından endişe ediyordu. Demokrasinin adım adım da olsa kazasız bir şekilde yerleşmesini istiyordu. 2. Rus tehlikesi karşısında Amerikan yardımının başlaması sırasında dışarıya karşı birlik havasının önemli olduğunu düşünüyordu. 3. Kendisini artık iki partinin de kabul edeceği bir hakem mevkiine getirmek istiyordu. Üzerindeki parti genel başkanlığı görevindeki sorumluluklarını azaltıp cumhurbaşkanlığı görevine ağırlık vermeyi düşünüyordu. Hatta Metin Toker'in tek partiden çok partiye araştırmasında ayrıntıları vardır. Böyle yaparsa DP'lilerin de onun cumhurbaşkanlığının devamına razı olabileceklerini tahmin ediyordu. İnönü demokrasi tarihimizdeki adıyla 12 Temmuz beyannamesinin yayınlanmasını sağlayan diyalog sürecini bu düşüncelerle başlattı. Celal Bayar ve arkadaşlarıyla birçok görüşme yaptı. Bir yandan da Recep Peker'le görüştü. İki tarafın karşılıklı şikayetlerini dinledi, sonra onları bir araya getirdi. En sonunda da gene onlarla temas halinde bir açıklama hazırladı. Bu açıklama Cumhurbaşkanı imzasını taşıyarak 11 Temmuz gecesi radyoda, ertesi günde gazetelerde yayınlandı. 12 Temmuz beyannamesi adını aldı. Bununla İnönü iktidar ve muhalefete karşı eşit mesafede durduğu izlenimini veren bir üslupla iki tarafın karşılıklı şikayetlerini dinlediğini belirtiyor ve şöyle diyordu. Bu zeminde ben devlet reisi olarak kendimi iki partiye karşı müsavi, eşit, derecede vazifeli görürüm. Muhalefet teminat içinde yaşayacak ve iktidarın kendisini ezmek niyetinde olmadığından müsterih olacaktır. İktidar, muhalefetin kanuni haklarından başka bir şey düşünmediğinden müsterih bulunacaktır. Büyük vatandaş kitleleri ise iktidarın bu partinin veya öteki partinin elinde bulunması ihtimalini vicdan rahatlığı içinde düşünebilecektir. Peker'in yerine Saka. 12 Temmuz beyannamesi iki partinin de ılımlı diye adlandırılan milletvekillerini memnun etti ama sertlik yanlısı olarak tanınanların eleştirilerine yol açtı. CHP'dekiler İnönü'nün DP'ye çiçek atarken kendilerine harcadığından şikayetçiydiler. DP'dekiler de kurucular kliğinin İnönü'ye teslim olup muhalefet görevini rafa kaldırdığını öne sürüyorlardı. İki partinin de liderleri bu şikayetlerden etkilenmediler. CHP'de Eylül ayı şikayetçilerin hükümetten tasfiyesiyle sonuçlandı. Peker hükümeti istifaya zorlandı. Yerine Dışişleri Bakanı Hasan Saka'nın kurduğu kabine geçti. Kasım ayındaki CHP kurultayında da gene Pekerciler kaybetti. 12 Temmuz politikasını benimseyenler kazandı. İnönü CHP'nin genel başkanlığını resmen bırakmasa bile o görevinin fiilen başkası tarafından yürütülmesini istiyordu. Bunun için bir genel başkan vekilliği kurulacaktı. O görevi üstlenecek kişi kurultayca seçilecekti. Genel başkan vekili seçiminde iki politikacı aday oldu. Biri o sıradaki genel sekreter Hilmi Uran'dı. İnönü'nün desteğini almıştı. İkincisi İnönü'nün politikasına karşı tavır alan Recep Peker'di. Uran Peker'i 159'a karşı 328 oyla yendi. Demokrat Parti'deki şikayetçilere gelince, onlar aşamalı bir parti içi muhalefet döneminden sonra Mareşal Çakmak'ın başkanlığında kurulacak olan Millet Partisi'nin kadrolarını oluşturacaklardı. Yücel davasının kahramanı Kenan Öner dahil. Komünistlik ve iyilik. Biz sınıf arkadaşları 1947'nin olaylarını Eylül'de başlayan yeni ders yılında yakından izliyorduk. Artık 10. sınıftaydık. Üniversite çağına yaklaşmıştık. Demokrasiye ısınmıştık. İki partideki sorunlarla da ilgiliydik. Yücel Öner davasıyla da. Siyasette veya Türkçülük, komünistlik tartışmalarında adları geçen ünlülerin hiçbiri bize yabancı değildi. Hepsi hakkında sadece gazetelerde yazılanları değil, rivayetler halinde anlatılanları da biliyorduk. O iyi hatipmiş, ötekinde iş yokmuş diye tartışmalar yapıyorduk. Bu tartışmaların konularından biri Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ydi. Yücel Öner davası orayı iyice güncelleştirmişti. Anlaşılıyordu ki fakültenin öğretim üyeleri arasında da, öğrencileri arasında da iki karşıt gruplaşma çok keskinleşmişti. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bizim liseye en yakın fakülteydi. Üniversiteye hazırlanan gençler olarak arada bir oraya gidip önündeki bahçede veya kaldırımda dolaşmak hoşumuza giderdi. Ayrıca kız lisesinin hemen yanındaydı. Okulların dağılma saatlerinde orada olmak daha da iyi olurdu. Rektörlük makamı o sırada o fakültenin içindeydi. Rektör bizim sınıftan Ergun Kansu'nun babası Profesör Şevket Aziz Kansu'ydu. Yücel Öner davasında onun da adı geçmişti. Türkçü milliyetçi tanıklar onu da komünistleri himaye etmekle suçlamışlardı. Ben kendisini görmemiştim ama Ergun çok iyi arkadaşımdı. Babası da herhalde iyi bir insandı. Herhalde komünist olamazdı. Peki ya komünistse? O zaman iyi insan sayılmayacak mıydı? Böyle bir soruyla henüz karşılaşmamıştım. Komünisttir diye suçlananları savunmanın tek yolunun hayır değildir demek olduğunu sanıyordum. Sabahattin Ali'yi de öyle savunuyordum, Nazım Hikmet'i de. Bir kimsenin hem komünist hem de iyi insan olabileceğini söyleme aşamasına daha gelmemiştim. Zaten o zamana kadar ben komünistim diyen birine rastlamamıştım ki iyi midir, kötü müdür bir değerlendirme yapabileyim. Nazım Hikmet de bunu evvelce söylemiş, artık söylemiyordu. Bursa hapishanesinden gelen şiirlerinde komünistlik olmadığına göre ona da artık komünisttir dememek gerekiyordu. Bu savunma şekli tabii sadece bana ait değildi. Dönemin havası içinde oluşan genel şartlanmanın sonucuydu. Bir kimse için hem komünisttir hem de iyidir diyen kimse artık politikada da kalmamıştı. Bunu diyenler çıksa bile ya sesini işittiremezdi ya da işittirse bile tezini kimseye kabul ettiremezdi. Kaldı ki bunu diyenler Yücel Öner davasında örnekleri görüldüğü gibi komünistleri destekliyor suçlamasıyla karşı karşıya kalırdı. Bu şartlanmanın ortadan kalkması ancak uzun yıllar sonra olacaktı. 1947 yılındaki davada komünist oldukları ileri sürülenlerden bazılarının komünizmle ilgili olmadığı zaman içinde görülecekti. Bazıları ise komünist olduklarını kendileri söyleyecekti. Ama ister olmasınlar ister olsunlar hepsi ülkemizin iyi ve değerli insanları olarak saygıyla anılacaklardı. Ama uzun, çok uzun yıllardan sonra. Milli Eğitim Bakanlığı yangını. 1947'nin Aralık ayının 23. günü Ulus'taki Milli Eğitim Bakanlığı binasında yangın çıktı. Kısa zamanda büyüdü. Binanın tümü yanıncaya kadar devam etti. Ancak sonra söndürülebildi. Ben o yangını çıktığından bir süre sonrasından itibaren Ulus'taki Anadolu Kulübü'nden izledim. Kulüp eski ve yeni milletvekillerinin üye olduğu tarihi kulüptü. O sıradaki yeri Merkez Bankası binasının üst katıydı. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bankası'nın çapraz karşısındaydı. Yangına oradan bakmak babamın fikriydi. Akşam vakti başlayan olayı evde işittik. Taksi bulup oraya varmamız kolay olmadı. Yanan binanın etrafında itfaiye çalışıyordu. Polisler halkın yangın yerine yaklaşmasını önlemeye uğraşıyordu. Merkez Bankası'nın yan kapısına arka sokaktan dolaşarak ulaştık. Anadolu Kulübü'ne zaten o yan kapıdan girip asansöre binilerek çıkılıyordu. Kulübün bakanlık binasına bakan salonundaki pencerenin önünde eski yeni milletvekilleri birikmişti. Salonlarda, odalarda, koltuk, sandalye ne varsa pencere önüne çekilmişti. Oralarda yer bulamayanlar ayaktaydı. Babam nasılsa bir yer buldu. Ben de başımı uzatıp durumu görebileceğim bir köşe buldum. Bu gördüğüm ilk büyük yangındı. Binanın her yanı alevler içindeydi. Alevlerin etrafında ve üstünde de göğe yükselen koyu bir duman tabakası vardı. politikacı seyirciler arasından sorular ve yorumlar yükseliyordu. Ne zaman başlamış, içeridekiler ne yapmış, elektrik kontağı olamaz, bu sabotajdır. Evet, başka türlü olamaz, her yanda alev var. Benzin dökmüş olabilirler. Tahminler sabotaj ihtimali üzerinde yoğunlaşıyordu. Babamla orada çok geç vakitlere kadar kaldık. Saatler ilerledikçe ayrılanlar arttı. Biz en son ayrılacak olan 6-7 kişi arasındaydık. Sona kalışımız doğaldı. Milli Eğitim Bakanlığı babamın yıllarca her gün gidip geldiği çalışma yeriydi. Kendi evinin yanışını seyrediyor gibi üzüntülüydü. Ben de yanan binanın yabancısı değildim. Anlatmıştım. Tatil günlerinde babam götürürdü. Bahçesini, koridorlarını, odalarını bilirdim. Yangını şu köşedeki odaya girmiştim. Atatürk'ün cenazesini şu pencereden görmüştüm diye izliyordum. Kalanlardan biri şair milletvekili Fazıl Ahmet Aykaç'tı. O da çok üzüntülüydü. Sabotaj ihtimalini o da vurguluyordu. O sıralarda İstanbul'da da bazı yangın olayları olmuş, bir ikisinin kasıtlı olarak çıkarıldığı tahminleri yapılmıştı. Zihinler sabotaj ihtimalini kabul etmeye hazırdı. Sabotaj ihtimali ertesi günkü gazetelerde de tartışılmaya başladı. Gerçi dışı taş olan ama içinde ahşap bölümler de bulunan bina eskiydi. Elektrik tesisatı da eskiydi. Yangının elektrik kontağı sonucu çıkması ihtimali de vardı. Birden yayılmasında da halıların, perdelerin rolü olabilirdi. Fakat sabotaja inanmak daha kolaydı. Sonradan yapılan incelemelerden inandırıcı bir sonuç çıkmayacaktı ama Milli Eğitim Bakanlığı binasını yaktılar, inanışı akıllara yerleşecekti. Kim yaktı sorusunun cevabını bulmak da zor değildi. Kim olacak, komünistler dediniz mi, buna itiraz eden olmazdı. Gerçi bir süre sonra Orhan Veli, ciğercinin kedisinden sokak kedisine diye yazdığı ünlü cevap şiirinde bu kolaycılıkla dalga geçecekti. Açlıktan bahsediyorsun. Demek ki sen komünistsin. Demek bütün binaları yakan sensin. İstanbul'dakileri sen, Ankara'dakileri sen, sen ne domuzsun sen. Ama 23 Aralık 1947'den sonraki günlerin havası konuya espriyle bakmaya müsait değildi. 4 gün sonra Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi olayı patlayacak ve komünistler yaktı iddiası o olayın da sloganları arasına girecekti. Ver defteri, ver istifayı. Gün 27 Aralık 1947 günüydü. Dil tarihte olay var haberi bizim okula ulaştı. Okuldan çıktım. Atatürk Lisesi'nden Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne hızlı yürüyüşle 10 dakikada gidilir. Oraya vardığımda fakültenin bahçesi öğrenci gruplarıyla doluydu. Bir kısmı sloganlar atıyordu. Bahçenin yanından kız lisesine çıkan yokuşta bir itfaiye aracı duruyordu. Bir grup genç de Gençler Derneği'ne, Gençler Derneği'ne diye bağırıyordu. Onların arkasına takıldım. Numune Hastanesi önünden Denizciler Caddesi'ne gidiyorlardı. Ben de gittim. Hedef Denizciler Caddesi'nden Anafartalara çıkan yolun solundaydı. Manzara şuydu. Denizciler Caddesi'nin yokuşunu çıkarken eski bir ev. Öndeki milliyetçi gençler kapının önünde birikmişler. İçeriden bir sürü kitabı çıkarıp parçalaya parçalaya yere atıyorlar.